Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicilerim, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta sizlerle Yasin suresindeki yolculuğumuzun son duraklarından birisi olan 80. ayet-i kerime inşallah okuyup anlamaya çalışacağız. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmakta. Estağfirullah, Bismillah. اَلَّذ۪ي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ شَجَرِ الْاَخْتَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. Siz de ancak bu sayede ateşinizi tutuşturmaktasınız. Muhterem dinleyicilerim, daha önce çeşitli vesilelerle söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim mucize bir kitap. İnsanı aciz bırakan, sadece Arapça dizilişi, sözlerindeki belagat değil, bu sözün anlam derinliği, anlam genişliği ve çeşitli insanların anlayışlarına göre farklı çağlarda farklı ihtiyaçlara cevap veren özellikleri. Bu ayet-i kerimede zikredilen yeşil ağaçtan ateş çıkması meselesi ilk nazil olduğu devirde Arapların kendi yaşadıkları şartlarda çöl toplumunda pratik olarak gördükleri bir hadiseye işaret etmekte. Onlar çölde bulundukları şartlarda yolculuk yaparken ateş ihtiyaçları olduğu zaman Hicaz bölgesinde yetişen marh ve afar ağaçlarını keserler. Bunlardan kestikleri bir dal ile birbirine sürterek kısa zamanda ateş elde ederlerdi. Bu manada onların kolaylıkla çöl gibi bir yerde her şeyi bulamadıkları şartlarda bile kısa zamanda ateş elde etmeleri ve bu ateşi de aslında öz olarak buna tamamen ters bir yapıdan, bir ağaçtan elde etmeleri büyük bir ibrettir. Rabbimiz burada hayatı temsil eden yeşilliği, ağacı, bitkiyi, meyveyi temsil eden bir yön ile bir de yakıp yıkmayı, yok etmeyi temsil eden ateşi yan yana zikrediyor ve hayattan nasıl ölüm, ölümden nasıl hayat çıktığını o devrin insanına, o devrin insanının idrakine bizzat yaşadığı hadiseler üzerinden bir işaretle öğretiyor. Yani Allah-u Teala diyor ki adeta o çölde yaşayan bedeviye, o günün şartlarında bu hadiseye şahit olan kimselere, ey insanlar, siz biliyorsunuz ki Allah-u Teala hayatın bir yansıması olan bitkiyi, ağacı, yeşilliği sizin emrinize, elinize vermiş ve siz o yeşillik içinden, o hayat fışkıran bitkiden kendi ihtiyacınıza hizmet eden bir ateşi üretiyorsunuz. Hayattan ölümü çıkartıyorsunuz. Ve o ateşle kendi ihtiyacınız olan bitkileri alıyorsunuz, pişiriyorsunuz, yiyorsunuz vesaire veya hayvanları pişiriyorsunuz. O ateş sizin menfaatinize çalışıyor. Nasıl ki Rabbimiz ölüden diriyi çıkartmışsa, yani topraktan, taşın ortasından, hatta çöl gibi bir yerde o yeşilliği inbat etmişse, büyütmüşse, yetiştirmişse, o yeşillikten, o hayattan, o canlılıktan ölümü de meydana getiriyor. Ve bunlar kendi içinde bir düzen çerçevesinde adeta bayrak teslimi gibi nöbetleşe hayat ölümü, ölüm hayatı, hayat tekrar ölümü doğuruyor Ve bu hayat bizim gözümüz içinde, yani her an her yerde rahatlıkla müşahede edebileceğimiz şekilde cereyan ediyor. Bu ayet-i kerimeyi o günün şartlarında çıplak gözle bu şekilde anlamak mümkün olduğu gibi, daha sonra insanların geliştiği teknolojik imkanlarla, bilgi seviyesiyle farklı şekillerde de anlamak mümkün. Mesela ağaçlar, yeşil ağaçlar, büyük ağaçlar daha insanoğlunun yeryüzüne gönderilmediği devirde devasa boyutlarıyla toprağın altına serilmiş, üzerlerine binen toprakla ezilerek, çürüyerek şu an fosil yakıt olarak kullandığımız petrolü oluşturmuş. Bu manada bu ayet, yani yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur ayet-i kerimesi, bu hakikate de işaret ediyor olabilir. O yemyeşil ağaçlar büyük devasa yapılarıyla toprağın altında mayalanarak, adeta çürüyerek, fosilleşerek bugün bizim kullandığımız arabalarda, yakıt üretiminde, enerjide kullandığımız doğalgaza, petrole dönüşmüş. Neticede ayet-i kerimede buna da işaret olabilir. Bir diğer işaret de, biz ihtiyacımız olan ateşi elde etmek için oksijene muhtacız. Oksijenin bulunmadığı yerlerde, kapalı ortamlarda ateş yanmaz. Yansa da uzun süreli olmaz. Havadaki oksijen tükenince o ateş söner. Bu manada yeryüzünde oksijeni üreten, havaya pompalayan en büyük üretim mekanizması da yeşil bitkiler, genel anlamıyla da bitkiler. Bu fotosentez olayı, havadaki oksijenin var olması, varlığını devam etmesi bir tezat olarak yine yeşilliğe muhtaç. İşte Rabbimizin bu kısacık bir cümlede pek çok manaya işaret etme yönüyle de Kur'an-ı Kerim büyük bir mucizedir. Allah zıtları kendi içinde dengeleyerek, birbirine muhtaç ederek, birbiriyle kenetlendirerek bir hayat var etmiş. Bu zıtlıklar içerisinde insana hayatın gerçeklerini öğretmiş ve sık sık vurguladığı gibi, nasıl siz hayatta kendi iç dünyanızda, bedeninizde, duygularınızda her an doğumlar ve ölümler yaşıyorsanız, her an kainatta nasıl ölüden diri, diriden ölü çıkıyorsa, hayat bu şekilde bir seri üretim şeklinde devam edip gidiyorsa, tıpkı bunun gibi gün gelecek yine hepiniz öleceksiniz. Rab olarak ben her birinizi öldüğünüz yerden tekrar dirilteceğim ve size yepyeni bir hayat vereceğim. Bu manada insanın gözüyle pek çok kez binlerce, yüz binlerce, milyonlarca farklı şekilde görmüş olduğu sonradan tekrar diriltilme hadisesini kendi bünyesinde, ileride Allah'ın onu yoktan var edeceğine inanmaması sadece kendi ahmaklığıdır, düşüncesizliğidir. Rabbimiz basit kültürde olan, hayatı kitaplardan okuma imkanı bulamayan, çölde yaşayan, dağ başında yaşayan insanlara bile onun kelimeleriyle, onun anlayacağı misallerle hayatı, ölümü, kendisinin varlığını anlatmış ve her seviyedeki insanın ihtiyacını duyacağı, rahatça o ihtiyacını karşılayacağı delillerle, ayetlerle varlığını, birliğini göstermiştir. O halde bir insanın bütün bu delilleri, işaretleri gördüğü halde bir ömür boyunca aklını kullanmamış olması sadece kendi zararınadır. Allah'ın varlığını, birliğini düşünmemiş olması, yaşadığı hayattan daha sonra başka bir hayatın varlığına inanamaması yine kendi bedbahtlığıdır, zavallılığıdır. O halde Rabbimiz bize kullandığımız eşyadan, etrafımızda gördüğümüz artık alelade hale gelen, sıradan normal hale gelen hadiselerden, olaylardan dersler çıkartmamızı da öğretiyor ve siz nasıl ağaçlardan ateşin çıktığını görüyorsunuz, yeşillikten, hayattan nasıl ölümün, yok olmanın oluştuğunu görüyorsunuz. O halde aynı şekilde sizin yaşadığınız şu hayatın da bir sonu var. Biz buna ölüm diyoruz. Ama ölüm hayatın sona erdiği değil, adeta uzunca bir hayatın bir dinlenme yeri, bir konaklama noktası. Esas yolculuk ondan sonra başlıyor, devam ediyor. Siz de bu hakikate göre, eşyanın tabiatına uygun, kendi fıtratınıza, kendi idrakinize, duygularınıza uygun bu gerçeği görün ve hayatınızı bu istikamette geçirin. Nihayet ölümle karşılaştığınızda, hesap günüyle yüz yüze geldiğinizde büyük bir nedamet, pişmanlık içinde bulunmayın diyerek bizi ikaz ediyor. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim hayatımıza hitap eden öğütlerinden bir hadis-i şerifle programımıza devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anh, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. El imanu bid'un ve sib'une ev bid'un ve sittune şube fe eftaluha kavlu la ilahe illallah ve ednaha imatatul eza anit tarik vel hayavu şubetun minel iman. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 veya 60 küsur şubedir, özelliktir. Bu şubelerin en yükseği Allah'tan başka ilah yoktur demek, en aşağısı ise eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir kısmıdır, bir bölümüdür. Muhterem dinleyicilerim, Kelam Akaid kitaplarında İman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar şeklinde anlatılır. Bir insanın kalbiyle Allah'ın varlığına, birliğine, Peygamber Efendimizin onun gönderdiği bir elçi olduğuna, bir peygamber olduğuna şehadet etmesi, imanda asıldır. Bu kalpteki imanın, tasdikin, dil ile de söylenmesi, tekrar edilmesi, insanların ona Müslüman muamelesi etmesi, onu Müslüman olarak tanıması için gereklidir. Bu hadis-i şerifte de görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz imanın en üst mertebesinin La ilahe illallah, hiçbir ilah, hiçbir tanrı yoktur, sadece Allah vardır hakikatini bir insanın dile getirmesi imanın en üst mertebesidir. Kalpteki bu imanın sadece kalpte kalmayarak dışarıya yansıması, sözle olduğu gibi, bu La ilahe illallah lafzını söylemekle olduğu gibi, bunun da ötesinde Bütün organlarla, vücudun bütünüyle, duygu ve düşüncelerle imanın hayata yansıması bir Müslümanın olmazsa olmaz karakterini oluşturur. Kalbiyle iman eden bir insan bu imanında samimi ise davranışlarında da bu imanın yansımaları görünür. Eğer kalp hakiki bir mümin ise o insanın bütün davranışları, hayata akseden bütün yansımaları o kalbin birer hüzmesidir, ışığıdır. Eskiler küpte ne varsa dışarıya o sızar derler. Bu manada mümin kalbinde iman taşırken dışarıya küfür yansıtamaz. İsyan, inkar, ahlaksızlık yansıtamaz. O zaman kendi içinde bir bütünlük oluşturamamış demektir. İçi başka, dışı başka demektir. Münafıklığın adeta bir başka şeklidir. O halde kalbiyle bedeninin bütün organları, bütün duygu, düşünce ve sözleri birleşen mümin, işte o her davranışında, her sözünde, yaptığı her hareketinde imanın izlerini yansıtan bir kimse demektir. Burada da Peygamber Efendimiz imanın 60 veya 70 farklı yansıması olduğunu haber veriyor. Bunlardan bir tanesinin de en altının da yoldaki bir taşı insanlar zarar görmesin diyerek kenara çekmek olduğunu haber veriyor. Yani bir insan niye yoldaki bir taşı kaldırsın? Kendisi gelip geçmiş, bir zarar da görmemiş o taştan. Burada bir mantık var. Burada bir bakış tarzı var. Kendisi dışındaki insanlara, Müslümanlara, varlıklara karşı bir hayrı dokunmak, bir faydası olmak duygusu, düşüncesi var. Bir insan menfaat beklemiyorsa o taşı oradan kaldırmakla, o zaman daha ulvi, daha yüksek bir gayesi vardır ki bu da Allah'ın rızasıdır. İşte bu menfaat beklemeden yapılan iyilik, Allah'ın varlığını gösteren, o varlığa inanmayı gösteren, ahiret gününe inanmayı gösteren bir işarettir. Bir insan hiçbir menfaati olmadan birisine iyilik yapıyorsa, hatta yaptığı iyiliğin farkına varılmayacağını bile bile o iyiliği yapmaya devam ediyorsa, o özde bu iyiliğin mükafatını daha ulvi bir şekilde Allah'tan bekliyor demektir. Yaptığı iyiliğin boşa gitmediğini, bunun bir şekilde bir zaman kendi karşısına çıkacağını biliyor, inanıyor demektir. İşte bu manada en küçük bir davranış, insanların, insanlığın menfaatine en küçük fayda verecek bir küçücük, basit görülen davranış bile imanın yansımasıdır. Allah'a imanın, ahirete imanın yansımasıdır. Bu manada küçük şey yoktur. O küçücük davranış dikkat edildiği zaman imanın varlığına işaret eden, insanı adeta ele veren bir davranıştır. Tersinden bakarsak, kötülük de, günah da, hata da, insanların aleyhine çalışmak da tek başına sadece bir davranış, bir niyet değildir. O delikten içeriye doğru baktığımızda kalpteki bir hastalığı, bir kokuşmuşluğu, kalbin dumura uğramasını, yok olmasını, içten içe çürümeye başlamasını görmek mümkündür. Rabbimiz muhafaza buyursun. Bu duygularla muhterem dinleyicilerim, size yine geçtiğimiz haftalarda işlediğimiz bir konudan kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek hususunda yaşanmış bir başka misali paylaşmak istiyorum. Bu hadise Küfe'de meydana geliyor. Çölden gelen bir bedevi Küfe'deki evinin kapısının önünde kendi halinde oturan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hasan'a yaklaşıyor. Ona, annesi Fatıma validemize, babası Hazreti Ali'ye küfretmeye başlıyor. Hazreti Hasan, Peygamberimizin göz bebeği, cennet gençlerinin efendisi, hiç sebepsiz yere böyle bir hadiseyle karşılaşınca bizim göstereceğimiz tepkilerden çok farklı bir tepkiyle ayağa kalkıyor ve o adama "Ey bedevi, aç isen yemek hazırlansın, susuz isen su getirirsin, aç ve susuz değilsen halin ne böyle, sana ne oldu?" diye soruyor. Ancak o bahtsız adam "Sen şusun, annen şöyledir, baban şöyledir" diye Hazreti Hasan Efendimiz hakkında yine ileri geri konuşmaya başlıyor. Bunun üzerine Hazreti Hasan içeriden kölesine sesleniyor ve bir kese para getirmesini emrediyor. Hazreti Hasan getirilen bu parayı kendisine sövmeye devam eden bu bedeviye uzatıyor. "Ey bedevi, beni mazur gör. Çünkü evimizde bundan daha fazla bir şey kalmadı. Olsaydı seve seve ben onu da sana verirdim. Ama şu an elimden gelen budur" diyerek alttan almaya devam ediyor. O ağzı susmayan, durmadan peşi peşine kötü sıfatlarla hakaret eden bedevi en sonunda dilinin altındaki baklayı çıkartıyor. "Şehadet ederim ki sen Allah Resulü'nün evladısın. Zaten ben de senin hilmini ve yumuşak huylununu denemek için buraya gelmiştim" diyor. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten böyle bir ahlak, böyle bir fazilet zor bulunur. İnsanın karşısında devamlı kendisine kötülük duygularıyla saldıran birisine karşı hilimle, şefkatle ona mukabelede bulunması, alttan alması büyük bir fazilet aslında. Fakat maalesef günümüzde böyle bir fazilet bile küçümseniyor. İnsanlar "Sen niye altta kalıyorsun? Sen de vursana, sen de sövsene" diyerek o kişinin üzerine gidiyorlar. İçindeki adeta insanlık damarını kurutuyorlar. Diğer açıdan bir insanın kendi dahli olmaksızın, hiçbir sebep bulunmaksızın böyle bir saldırıyla karşılaşması, bu saldırıya da yine onun anlayacağı dille kısas kabiliğinden aynı cümlelerle, aynı sözlerle mukabele etmeyip gördüğü kötülüğü en güzel def etme şekliyle, iyilikle, güzellikle, mülayemetle affetmesi, hoş görmesi, üstüne üstlük ikramlarına devam etmesi, ikramlarını arttırması, bu işte gerçekten büyük bir fazilettir, büyük bir âli cenaplıktır ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun soyundan gelen ehli beytinden beklenen büyük bir ahlaki fazilettir. Diğer bir husus da insanlar her an imtihan edilmektedir. Burada bedevi tamamen bir imtihan maksadıyla denemek için gelmiş ve Hazreti Hasan'ı, onun ahlakını, onun asaletini adeta test etmek istemiş. Bu farklı bir gayeyle de olabilir, kötü niyetle de olabilir. Mühim olan insanların kendisini test edip etmediğini düşünmek değil, her insanın her an her olayla Allah tarafından imtihan edildiğini unutmamasıdır. Tabii muhterem dinleyicilerim, bunları konuşmak, söylemek kolay. Fakat hayata geçirmek o kadar da kolay değil. Bunlar adeta yıldızlardaki ölçüler. Bizim onlara bakarak yolumuzu, yönümüzü aydınlatmamız gerekiyor. Onların ahlakından, bu fazilet ölçülerinden ne kadar devşirebilirsek, hayatımıza ne kadar yansıtabilirsek o kadar iyi. Burada birkaç şekilde o cahil insana mukabele edilebilirdi. Bir adalet icabı onun söyledikleriyle aşırıya gitmeden aynı cümlelerle ona mukabelede bulunurdu. Ama bu insanın kendi değerini küçümsettirdi. Eğer hızını alamayarak onun söylediğinden fazlasıyla insan mukabelede bulunursa, bu sefer de zulmetmiş, haksızlık yapmış olur. Ama Rabbimiz bize kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemizi, bu sayede bize düşmanlık besleyen insanların o içindeki kötülüğün, nefretin azalacağını, ortada olan insanların o iyilik sayesinde bize daha fazla yaklaşacağını, zaten iyi olan, bizi seven insanların da o iyilikle adeta candan bir dosta dönüşeceğini haber veriyor. Bu ayet-i kerime ve onun hayata bu şekilde yansıması bizim önümüzde de bir işaret taşı olmalı. Biz de mümkün mertebe hayatımızı bu faziletlerle süslemeye çalışmalıyız. Muhterem dinleyicilerim, programımızı bu temennilerle, bu niyazlarla bitirelim. Rabbimiz kitaplarda okuduğumuz, hayatta daha önceki devirlerde pek çok kez yaşanmış bu güzel hasretleri bizlere de nasip etsin. Bizler de İslam'ın güler yüzü olalım. İslam'a gölge düşüren, onu karalayan, onu yanlış tanıtan Müslümanlar olmayalım. Bize bakan, bizim davranışlarımızı gören, İslam'ı sevsin, bizi tanıyan İslam'a yakınlaşsın. Bizimle birlikte olan insanlar İslam'dan uzaklaşmasınlar, Müslümanlardan korkmasınlar, çekinmesinler. Rabbimiz bizi de o sevdiği, seçtiği, güzel ahlakıyla, yaşayışıyla bize en güzel örnekleri oluşturmuş, nimet verdiği o büyük zatların yanında bizleri de haşreylesin, bizi de cennette onlarla buluştursun. Amin.